Dislokasyonun sunduğu ikili avarajın herkese iyi akşamlar. Feyza ve Mert ile birlikte Süper Lig'de dört büyüklerin gündemini değerlendireceğiz. Ama programımıza başlamadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Sabah saatlerinde Konya Sporlu Ahmet Çalık'ın vefatı ile sarsıldık. Genç oyuncu 27 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diyelim. Türk futboluna başsağlığı diyelim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Programı da bu şekilde başladık. Genç ölümler her zaman bize çok daha ani ölümler, genç ve ani ölümler bize çok daha fazla üzüntü veriyor diyeyim. Arkadaşlarıma sözü bırakayım. Gündem yoğun. Hem gündemi değerlendireceğiz hem de Ahmet Çalık'ın vefatı üzerine bir şeyler söylemek istersiniz belki. Feyza abi, Mert, hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Ya benim Ediz Bahtiyar'ı çok etkilemişti zamanında. O tam ergenlik dönemime denk geliyordu. O da çok nakip bir insandı. Onun ölümü de çok etkilemişti. Bu da aynı şekilde. Yani düzgün bir insanlar. Hani futbolculukları belki çok iyi olmayabilir ama benim için önemli olan biraz da hani sporcunun zeki, çevik, ahlaklı boyutunda sıkıntısı yoksa ve yani iyi bir insandır ki ben üzüldüm de şanssız da bir olay. Yani izin gününde trafik kazası, üstelik nikah günü almaya gittiğim bir gün derken falan hani çok talihsiz bir durum. Müstakbel nişanlısı için daha zor bir durum. Nereye baksa hatırlayacak çünkü çok zaten popüler bir insan. Her yıl gözüne sokacaklar o olayı. Baktığınız zaman çok, onun geleceği daha da zor. Ailesi için daha da zor. Yani bizim için de daha zor çünkü çok daha canlı hissediyoruz. Öbür tür mesela yani uzaktan bakıyoruz ama birden bir meşhur tanınmış biri öldüğünde daha yakından hissediyoruz olayı. Ölüm kadar gerçeği algılayabiliyoruz. Beklenmedik bir anda, ansızın beklenmeyen bir ölüm olduğunda, genç olduğunda özellikle. Yani tabii ki oynadığı takımların camiasında başsağlığı dileriz. Ama en çok da takım arkadaşlarına, onunla beraber sahaya çıkmış, onu seven oyunculara, hocalarına ve her şeyden önce yakınlarına ve ailesine sevdiklerine başsağlığı dileriz. En çok onlar için zor. Giden gitti çünkü ne yazık ki.
Yani siz söyleyecekleri söylediniz aslında ama işte böyle zamanlarda aslında konuştuğumuz işte dert ettiğimiz her şeyin çok boş olduğunu anlıyoruz sanırım. Yani Allah rahmet eylesin bir kez daha. Yakınlarına da sabır versin. Diyecek çok da bir şey yok.
Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Başlayalım o halde programımıza da. Bu hafta aslında nasıl da konuşacağımı pek bilmiyorum. Bu kadar sözün, bu kadar üzüntünün üzerine ama Galatasaray'la başlayalım. Madem öyle. Galatasaray'da deprem oluyor adeta. Hem de bayağı bir sarsıcı deprem. Fatih Terim'in açıklaması var 4 Ocak Salı'da. Bir açıklama yayınladı. Ben buradayım tarzında. Ardından dün ise istifasını yayınladı. Dün ise istifasını duyurdu Galatasaray camiası. Bu süreci değerlendirmenizi isteyeceğim. İstifaya zorlandı mı? Yoksa istifa süreci nasıl gelişti? Mert, senle başlayalım.
Ya İstifa olmadı bence yani yönetim açıkçası. Biz seninle çalışmak istemiyoruz adını getirdi. O attı da al ceketi gitti. Yani bence tazminat da istememiştir. Öyle deniyor en azından. Bu kahvede boş oldu. Ama yani bu istifa denemez bence. Yönetimin yolları ayırdığını gösterir. Şimdi olayın sonu evet biraz çirkin olabilir. Yani neticede güzel bir video yapılıp duyurulabilirdi. daha samimi bir içerik üretilebilirdi. Evet, bunlar yapılmalıydı. Sergen Yalçın konusu da bizim benzer eleştirilerimiz oldu ki Fatih Terim'in etkisi daha da başarı boyutunda yüksek Galatasaray camiasında. Daha da sönük geçmesi bana daha da ilginç geldi. Evet. Ama baktığın zaman son başından itibaren açık konuşmak gerekirse Fatih Terim'in Pereira'dan da Sergen Yalçın'dan da önce gitmesi gerekiyordu bence. Yani Galatasaray'ın hiçbir umut ettiği bir şey yoktu. Sadece Avrupa'da başarı geliyordu. Orada da zaten Giresunspor'un Galatasaray oynadığı gibi oynadığı için başarı geliyordu. Açık konuşmak gerekirse. Yani burada da sen Giresunspor'u seni nasıl içeride geliyorsun? Sen de onu yapıyordun. Bu peki proje yapılanma 3 yıl sabır gerektirir. Doğru. Peki sen mesela Morutan'dan alabileceğin en maksimum verim nedir? Çıta nedir? Belli midir Morutan nereye kadar sıçrayabilir? Çıkıldağ ve Berkan'ın kapasitesi nedir? Yani ben Çıkıldağ ve Berkan'ın bundan çok daha gelişebileceğini düşünmüyorum. Yaşları genç olması önlerinin çok büyük bir planmayla parlayabilecekleri anlamına gelmiyor. Morutan belki biraz. Ne yazsın tamam. Ne yazsın çıkarırsan gerçekten öyle bir isim yok. Yani. Kerem
daha
genç değil. 24 yaşında Kerem. Yapılanma diye oynatamazsın Kerem'i.
Evet. Kerem'in yükselen performansı vardı ancak bir şey soracağım. Hani Fatih Terim sence modern futbola yenildi mi? Çünkü bu tarzda söylemler duyduk sosyal medyadan.
Ya yani modern futbol yenildi mi? Güncelleyemedi bu taktik yani dersen. Yani Avrupa'da iş yapıyor ama Fatih Terim'in taktiği yani baktığın zaman. Şöyle de söylemek lazım. Hani Lokomotiv Moskova Galatasaray'ın rakibi mi? Değil. Bence. Lazio. Çok eleştirdiler beni sezon başında bunu dediğim için. Ama Lazio eski Lazio değil. Lazio şu an İtalya'da 8. sırada ve ilk 6'ya giremeyecek durumda. Lige havlu atmış durumda daha. Yani şu anki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi orada Lazio. Yani adamda çok büyük bir güç dengesi yok Galatasaray'ın ki o zaman Galatasaray daha formdaydı. Baktığın zaman. Yani denk bir güç. Marsilya biraz farklıydı ki Marsilya da zorladı zaten Galatasaray'ı baktığın zaman. Yani modern futbola ilk düştüm Fatih'imi kendimi güncelleyebildim mi? Güncelleyemedim mi dersen. Yani doğru isimler alındı mı? Scout çalışmasını kim yaptı? Transferleri kim yaptı? Yani bek konusuna bakıyorsun. Van Aanholt. Üst düzey bir sol bek değil bence yani. İyi bir sol bek ama ekstrası var mı? Çok yok. Yani baktığın zaman. Sen yedek gençleştirmeye yedek kalecin nereden? Bu sıra hala kalende. Ona güvendi. Kerem 24 yaşında. Aldığın gençler de 18-19 yaşında değil 20-22 yaşında ki evet yapılanmadır ama ekstra da ciddi bir yapılanma giremezsin. 22 yaşındaki bir oyuncunun ne gidebileceği yer bellidir. Yani vaat ettiği bellidir. Sana ne vaat ediyor? Çıkıldağ'la Berkan var bir şey vaat etmiyor. Taylan ve Kerem o kadar genç değil. Barış Perfer de bana çok bir, ekstra çok bir şey vaat etmiyor. Biraz
acaba?
Halil diyebilirsin. Halil Nelson iyi bir şeylere vaat ediyor. Morutan da hadi işte. Yani taktik konusuna gidersen de yani Galatasaray'ın kadro planlaması ve sıkıntılı. İyi bir orta sahası yok. Yani taktik teknikten ziyade Galatasaray'ın kadro yapılanması kötü. Eksik olan mevkileri de var. Yanlış transferleri de var. Evet. Kötü oyuncu tercihleri de var. Yani mesela bazı maçlardaki santraforun 3 santraforunu da kullandı Galatasaray ama 3'ünü de yanlış zamanlarda kullandı mesela. baktığınız zaman. Yani çok tuhaf seçimler yaptı ve tuhaf kadrolarla yaptı ve bu yapılanma, yani Morata'na 5,5 vererek yapılanma olmaz. Dünya para vererek yapılanma, ucuza getirirsin ve çok şey vaat eden bir oyuncuyu alırsın. Yani Montero 700 bin euroya almaktır yapılanma, atıyorum. Gençtir, ona yatırım yaparsın. Veya işte Hasic'i getirmektir 17-16 yaşında. Atakan Üner'i getirmektir veya gençken. Güven Yalçın'ı gençken, Dorukhan'ı gençken. 17-18 yaşındayken, genç dediğim. Bir şey mi diyordun?
Hayır, yok. Devam.
Yani burada biraz bence sıkıntı var Galatasaray'da kadro anlamında.
Yani tabii ki. Zaten sezon başından beri ben ikili averajda her zaman dillendirdim bunu, sürekli olarak söylüyorum ki Fatih Terim'in güven vermeyen tarafı saha içine yansıttığıdır. Tamam, eyvallah, oyuncular aldın, dedin ki bana sabır gösterin, ben bir proje sundum, bunu yönetimle birlikte sundum. Sıkıntılı taraf şu: Fatih Terim gönderilmeye hak, yani Fatih Terim yollara ayrılmalı mıydı? Evet, ayrılmalıydı, okey. Sıkıntılı taraf şu, seninle de yayın başında konuştuk. Yönetimle birlikte çıktıkları yolda Fatih'in tek başına yollandı. Yönetimi de bırakıp gitmesi gerekiyordu. Evet, bir sorumluluğu, bir projeyi iki kişi üstleniyorsa iki kişi birden bırakır. Bir tek kişiyi yollayamaz.
Sana şunu ekleyeceğim. Ondan sonra lafı atacağım tekrar sepası. Sergen Yalçın'ın bir cümlesi vardı. Genç diye bir oyuncu sadece oynanmaz. Hak ediyorsa oynar. İyiyse genç oynar. Genç diye oynanmaz. Beşiktaş gibi takımlar, büyük takımlar yarışmacı takımlardır. Her senden şampiyonluk beklenir. Yani öyle şak diye gençlere çıkayım olmaz diye. Yani şu an Beşiktaş'ta mesela aynı sorunsal bir boyutu da var. Rekabetçi bir takım oluşturmak zorundasın. Gençleri oynatırken de arada bunu yapmak zorundasın. Onu, dengeyi iyi ayarlamak zorundasın. O dengeyi iyi ayarlamadığın takdirde senin yapılanman taraftar da sökmez. Şimdi senin yapılanma taraftarın sana, bir de yapılanma konusunda da sen bir şey vaat edemiyorsan sahada, 3 yıl sonrasını hayal ettiremiyorsan, Beşiktaş Feda'da hayal ettiriyordu mesela. Bilinçli hayal ettiriyordu. Galatasaray hayal ettiremiyorsa demek ki projede sıkıntılar var. Projenin, eğer yönetim bugün açık açık şunu dedi Burak Elmas: benim projemiz devam ediyor, bizim proje bizim dedi. Proje seninse sıkıntılı bir proje ve senin de bu hatayı kabul etmen lazım yani baktığın zaman. O konuda da biraz kendilerini sağlam almak için hocayı yolladılar. Hoca da manevra yaptı. Kadroyu İdari pozisyona gelmek yerine dedik ki ben burada resti çektim, rakip olma. Çünkü sevmez böyle iş müdahale olmasını. Bundan sonra da daha büyük geri dönüp dönemeyeceği başka pozisyonlarda gözükecek ama yani teknik direktör olarak bir daha Fatih Terim izler miyiz bilmiyorum.
Çok doğru be.
Yani İzlersek orası... de mutlaka kendini geliştirmeli ve teknik ekibini artık daha düzgün kurmalı diye düşünüyorum.
Evet. Tam oraya gideceğim. Şimdi Feyza'ya atacağım topu ama yine ben sezon başından beri sürekli olarak dillendiriyorum. Fatih Terim bu sezon bir ekibi de yoktu yani. Hani Selçuk İnan'la Hakan Baltay'la bir ekip kuramazsın.
Hiçbir zaman olmadı ki.
Yani işte daha çok güven veren bir... Ya niye? 2011'de vardı. Hasan Şaş'la, Ümit Davala'yla gayet iyi bir ekipti yani.
Hasan Şaş'ın da ben o kadar ciddi bir fark yarattığımı düşünmüyorum Galatasaray'da ne yazık ki.
Ama o dönemde en azından bir Galatasaray vardı, hani izliyordun. Asıl yapılan o dönemdeydi. O dönemde gerçekten bir umut vaat ediyordu yani Galatasaray bana. Ama bu sezon inanılmaz derecede hani yönetim değişti, transferler yaptı. Ben taraftar olarak söylüyorum, mümkün değil ki bir kere olsun takıma ben bir umutla bakayım. Yok yani. Bir maçı iyi oynuyorsa 10 maç kötü oynuyordu. Böyle bir ciddi sıkıntıları vardı gerçekten bu sezon. Fatih Terim'le ben yola devam edilmemesi yönünde. Yani bu sezon gelmesin mümkünse Galatasaray'a, sözleşmesi bittiği anda geri dönmemesini ciddi anlamda dilendiren biriydim. Gönderilme şekli hoş olmadı sadece. Bazen zirvede bırakmak lazım. Özgürcan'a buradan selam çakacağım. Kilise'de bir tweet atmış. Zamanında bırakmayı, zamanında terk etmeyi bilmeli tarzında. Gerçekten doğru. Gemiyi zamanında terk etmeyi bilmeli insan. Hani bir artık bundan sonra da Fast'in geri döner mi dönmez mi bilmiyorum ama dönecekse de en azından Ferguson'un United'a yaptığı gibi Galatasaray'a futbol aklı olarak dönebilir. Saha içerisine dönebilir mi? Burası bir soru işareti bende. Bilmiyorum Feyza ne der? Genel olarak Regis değerlendirir.
Ya ben şuna katılmıyorum sanırım. Fatih Terim daha öncesinde istifa etmeliydi ya da bırakmalıydı. Çünkü eğer hani bir projeden bahsediyorsak Fatih Terim zaten bunun uzun soluklu olacağını sezon başında söyledi ya. Hani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış o tartışılır. Ben Mert'e şu konuda katılıyorum. Bence de büyük kulüpler devamlı yarışma halinde olmak durumunda. Ve hani tutup da Fatih Terim'i kariyerinin bu noktasında al bu çocukları yetiştir demek ne kadar akıl kârı bilmiyorum. Ama eğer Fatih Terim buna inandıysa ve sezon başında bunu söylediyse benim 3 yıllık bir planım var dediyse bu takım yarışmayınca direkt olarak akla istifanın gelmesi aslında çok mantıklı değil bence. Çünkü zaten kurulan plan bunun üzerine değil. Yani bizim ülkemizde hem yetiştirici olup hem yarışmacı olmak o kadar da kolay bir mevzu değil. Hani bunu yapabilen bir takım ben çok hatırlamıyorum açıkçası. Ama yetiştirici olmak da yine Mert'in dediğine şurada katılıyorum. Yani tutup Morutan'a Çıkaldağ'a bu kadar büyük bonservisler verip de hani bu riski alabilecek durumda değil bizim kulüplerimiz. Ya kendi alt yapısından gelen çocuklara şans vererek bir yere gelecek ya da ciddi anlamda cüzi bonservis bedelleriyle takıma katılacak gençlerle bu yapılandırma yapılabilir diye düşünüyorum. Hani aksi bir durumda bu sefer o bonservislerin, o ödenen bonservislerin altında hem yönetim kalıyor, belli ki hem de hoca kefil olduysa bu oyunculara hoca kalıyor. Yani sezon başında yapılan en büyük hatalardan biri buydu. Ama ben dediğim gibi hani istifa etmeliydi, daha önce gitmeliydi falan, hani zirvede bırakmalıydı. Ben buna hani çok katılmıyorum. Çünkü bu adam belli ki bir projeye inanmış, yönetime de güvenmiş. Ve hani ben 3 senede sürse, 5 senede sürse bunu yapacağım demiş. Hani bir şeyler ilk kötü gidişte bir şeylerden bu kadar çabuk vazgeçeceksek zaten biz bir projeyi uygulayamayız diye düşünüyorum.
Ben bu ülkede çok bir proje uygulanabileceğini düşünmüyorum senin de dediğin gibi.
Evet ama işte hani sene başında eğer buna inandıysa herkes biraz tutarlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani taraftar belki tutarlı olmayabilir. Taraftar hani kötü gidişatta gitsin falan diyebilir ama bunu yönetimin yapması bana saçma geliyor açıkçası. Çünkü ya sen bu adamla bir yola çıkıyorsun. Ondan sonra adamı yarı yolda bırakıyorsun. Ben artık senin projeye inanmıyorum. Böyle bir şey yok ki yani. Hani proje dediğim böyle olmaz çünkü. Ama işte genelde ya dediğin gibi bizimki biraz şey oluyor. Durum öyle gelişiyor. Sonra bir proje safsatası uyduruyoruz. Hemen ona inanmaya başlıyoruz. Hani evet artık bu bizim projemiz oluyor. Yani başlangıçta aslında o bizim projemiz değildi. Olaylar böyle gelişti. Artık bu bizim projemiz diye taraftara satmaya çalışıyorsun bu sefer de. Ya bu da sıkıntılı bir durum. Ya bilmiyorum ben Fatih Terim'in hani artık geri döner mi ne bileyim sportif direktör olarak ya da başka bir şey olarak Galatasaray'da görev alır mı bilmiyorum ama yani ben almaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani kendine olan saygısı açısından ve bulunduğu konum açısından ben bunun doğru olmayacağını düşünüyorum ama hani süreç nasıl gelişir? Bir de bence şöyle bir sıkıntı var. Hani Burak Elmas'ın Fatih Terim'in arkasından teknik direktör baktığını çok net anladık diye düşünüyorum. Bence hani asıl sıkıntılı olan mevzulardan biri de bu. Yani demek ki hani bu kafasında böyle bir plan vardı. Arkasından hocayı da hemen ayarladı. O yüzden hani bu yönetimin arasındaki köprülerin yıkıldığı zaten aşikar. Bilmiyorum bundan sonra süreç nasıl gelişecek ama yani üç büyüklerin içinde de sıkıntılar var teknik direktör konusunda. Bakalım.
Üç büyüklerin üçünün de teknik direktörü yok bir kere. Size geçelim hemen Beşiktaş'a. Teknik direktör arayışları devam ediyor. Rize Spor'da 2-2 berabere kaldı. Nasıl sonuçlanacak bu teknik direktör arayışlarınız? diyeyim ve soruyu Mert'e aktarayım.
Ya açıklamalar sıkıntılı. Beşiktaş'ta sıkıntılı. Açıklamalar da sıkıntılı. Canımızı sıkıyor. Hani Önder Hoca'yla mukavele imzalandığı söyleniyor. Biz bunu Kartal Kest'e hep söylüyorum. Bunun için çok uzatmayacağım. Ama bunu net bir açıklama niye ara yapamıyorum? Biraz Önder Hoca'nın reklamının PR'ının arkasında saklanmış durumda. Atıldı adam medyanın önüne. Onun arkasından geçiniliyor. Ki bir açıklama geldi üzüm maçından sonra. Hoca arayışımız sürüyor. Önder Hoca sezon sonuna kadar devam edecek ama iyi bir hoca gelirse, uygun hoca gelirse de anlaşırız. Hayda, bu bütün hocanın planlarını sekteye uğratacak, hocanın güvenini de kıracak. Hani hocadan ne istiyoruz, ne bekliyoruz, asla ne sınırlar konmuyor. Nasıl bir hoca arıyoruz, bizim planlamamız ne onu bilmiyoruz. Gençler daha çok süre alacak, Emirhanlar oynayacak diyor. Demek ki sen takıma mı karışıyorsun yönetici olarak? Bu ayrı bir sorun. Sen mi yönetiyorsun takımı? Cevim Kazancı hocaya konusunda yetki edilir. Cevim Kazancı'nın mali durumlarına daha çok deneyimi olan bir insan. Futboldan ne kadar anlıyor? Bu işi neden bırakıyor? Ne alaka? Bulunduğu görevlerden neye denerek buraya geliyor? İş tanımı ne? İş yetkisi ne? Profesyonellik tanımı nereden geliyor? Yani Beşiktaş'ta böyle ciddi sorunlar var. Gençler yapılanma diyoruz işte. Beşiktaş'ta da aynı şeyler var. Şu an bu Emirhan iyi oynuyor diye oluyor. Ama açıkçası Emirhan gibi oyuncular bir iki maç kötü oynasın, Beşiktaş maç kaybetsin, böyle denmeyecek. Şu an Emirhan niye daha önce oynatmadın Sergen diyenler, o zaman da diyecekler ki ya bu çocuklarla oynayanlar mı, Beşiktaş bu kadar çok çocuğa mı kaldı böyle bir dönemde diyecekler. Önemli olan doğru yerde doğru şekilde genç oyuncuları kazanacak şekilde kullanmak. Beşiktaş şu an muhtaç kaldığı için sarıldı. Bu oyuncular evet şu an için iyi olabilir ama bu oyuncuları yıpratabilir. Oyunculara zarar verebilir. Oyunculara ekstra ayağını kaydırabilir. Ne onları ekstra yerip ne de onları aşırı övmeliyiz. Bu da biraz hoca arayışlarını da ekliyor. Yani bu böyle bir yere yöneleceğiz. Bu da Beşiktaş'ın biraz herhalde yapılanmaya, yani Galatasaray gibi rekabetten uzak yapılanma ayağına ki biliyorsunuz Mayıs'ta diğer kulüplerde, Galatasaray'da dahil olmak üzere diğer kulüplerinde Bankalar Birliği, yani o kredi sonucu ödemesi başlıyor. Gelirleri direkt bankalara gidecek. Ekstra kaynak yaratmaları lazım. Bu da demek onun için de küçülmeye gidecek aslında. Yani bu da iki takımın da rekabetçi olmayan kadrolara yöneleceğini gösteriyor. Yani bu zihniyet Beşiktaş'ta eğer Cevim Kazancı'yla yönetilecekse, bu tarz tuhaf açıklamalarla yönetilecekse Beşiktaş'ın geleceğinde parlak olmadığını düşünüyorum. Önde Hoca'nın naifliğine ve kibarlığına sığınıyorlar. Ve ne yazık ki adamın bu iyi niyetini suistimal ediyorlar. Önde Hoca gibi bir insana kullanmamalarını temenni ediyorum. Önde Hoca önemli bir şahsiyet. Çok da faydası olacaktır. Ki saha içinde yaptıklarıyla Beşiktaş çok umut eden şeyler var. Önde Hoca'yı kirletmeden kullanalım. Beşiktaş'ı da daha kirletmeyelim diye temenni edip ben sözü Feyza'ya atayım.
Bir şey soracağım. Devam et Feyza.
Yok sonra sen.
Şöyle söyleyeyim. Önder Hoca'dan bir şey bekliyor musunuz? Yani hani teknik direktörümüz o olsun, sözleşme imzalansın, işte mukabele imzalansın. De onunla da yola devam edelim diye. Yani böyle bir temenniniz, isteğiniz var mı?
Sene sonuna kadar hak ediyor bence şu anki
performans. Sene sonuna kadar muhakkak. Yani en az hani akil bir şekilde teknik direktörünü bulana kadar Beşiktaş'ın evet idare etmesi gereken kişi zaten Önder Hoca. O konuda bir sıkıntı yok ama devam etmesini istiyor musunuz? Ben onu merak ediyorum. İkinize de soracağım.
Ben hani gireyim Feyza'ya toptan atayım. Pası
tamamdır.
Sonra. Şunu söyleyeyim. Önde Hoca için ben de sezon sonu bu değerlendirilebilir. Bence olmasın da, çünkü Önde Hoca'nın kişiliği için ben biraz zor görüyorum. Önde Hoca'yı yıpratırlar ya, yazık olur. Önde Hoca daha yol az üzüleceği, yerde kalsın diyorum. Önde Hoca'nın iyiliği için. Çünkü Beşiktaş'ın hayrına gitmiyor bence süreç. Ama hani sezon sonuna kadar bile hala hoca arayışımız sürüyor. Her an biri gelebilir gibi bir ortam da var. Bu ayrı bir sıkıntı. Yani şu an net tanım konması lazım. Önder Karaveli sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın teknik direktörüdür. En azından bunu net bir şekilde duyurulması lazım. Bunu sonuna kadar hak ediyor hocam.
Ya ben Önder Hoca'nın biraz şu an emanetçi gibi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani ben asıl planın aslında Ahmet Nur Çebi'nin kafasında Şenol Güneş'i getirmek olduğunu düşünüyordum. Ama hani bu Ceyhun Kazancı haberleri çıktı son dönemlerde. Ceyhun Kazancı'ya teknik direktör konusunda işte tam yetki verilecek, işte onun kafasındaki planlar uygulanılacak falan filan. Bu tip haberler çıktı. Bu beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Çünkü hani Ceyhun Kazancı'nın bir önceki planının Pinheri olduğunu düşününce çok güven vermiyor bu anlamda. Ben Önder Hoca'yla açıkçası yani çok ısrarcı olan tarafta değilim. Hani bence bu sezon tamamlanmadan da bir hoca getirilebilir Önder Hoca'nın yerine. Hani devam edelim denirse de bu da makul. Çünkü hani Beşiktaş'ın şu saatten sonra lig yarışı içinde yer alabileceğini çok zannetmiyorum. Hani gelecek hoca da bu takımı şampiyonluğa oynatamayacak belli ki. O yüzden hani Önder Hoca ile evet devam edilebilir ama bence bir an önce yeni hoca ne kadar çabuk bulunursa o kadar iyi diye de düşünüyorum. Çünkü bir sonraki seneye işte Önder Hoca planlamasında bir Beşiktaş'ta girelim mottosu bana çok gerçekçi gelmiyor. Biraz fazla romantik geliyor açıkçası. Çünkü ben bir de şöyle düşünüyorum, hani ya Önder Hoca'nın karakteri, kişiliği, hani bunları tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Gerçekten çok düzgün bir adam, çok naif bir adam. Ama ben hani Beşiktaş A takım teknik direktörü olabilecek kalibrede bir adam olduğunu çok zannetmiyorum. Çünkü hani belki Beşiktaş Sergen Hoca'dan sonra hani aldığı skorlarla biraz daha toparladı ama hani öyle çok oyunsal anlamda büyük değişimler, işte büyük farklar yaratacak, müthiş taktiksel bir zeka ortaya koyacak bir durum olmadı diye düşünüyorum ben Önder Hoca üzerinde. Hani ben en azından o anlamda bir ışık alamadım Önder Hoca'dan. O yüzden hani ben çok ısrarcı olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Önder Hoca'yı da hani bu tarafta harcamaya gerek yok bence. Çünkü belli ki Sergen Hoca da onu gençlerin başına getirerek hani onun oradaki yetiştiriciliğinden faydalanmak istemiş. Ki bu tarafta da işi doğru yaptığı belli ama işte A takım düzeyinde bu biraz sıkıntılı diye düşünüyorum ben. Hem kadrodaki yıldız oyuncuları yönetmek açısından uzun vadede büyük problemlere yol açar diye düşünüyorum. Yani o yüzden ben ısrarcı olunmaması taraftarıyım. Bir an önce hani Beşiktaş yola kiminle devam edecekse o bulunup getirilmeli. Hani bunu illa sezon sonunu beklemeye de gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani bilmiyorum nasıl ilerleyecek her şey. Mert'in dediği gibi biraz belirsiz. Bu belirsizlik çok yoruyor. Ama hani artık ya ben en azından kendi adıma Beşiktaş adına şu an hani sahada gördüğüm ya da saha dışında gördüğüm olumlu ne varsa ona tutunmaya çalışıyorum. Hani sürekli olumsuzluklar üzerine düşünüp de hani bir şeyleri yiyip bitirmemeye çalışıyorum ben kendi adıma. İşte Emirhan bir şeyler yaptığı zaman onunla mutlu oluyorum artık. Yani hani mesela bu Rizespor beraberliği, artık buna puan kaybı gözüyle bakmıyorum da işte diyorum bu kadar eksikle bu takım bir şeyler ortaya koyabildi. Hani mücadeleden geri durmadı. Yani artık hani sezon sonuna kadar mutluluklar da bu şekilde ilerler diye düşünüyorum. Hani belki bir Türkiye Kupası eklenebilirse bu sezon Süper Kupa'nın yanına. O da Beşiktaş adına bence sevindirici olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani artık kafada olması gereken tamamen yeni sezon planlaması. Bir de Beşiktaş'ın elinin şu anlamda güçlü olduğunu düşünüyorum rakiplerine kıyasla. Ya Fenerbahçe ve Galatasaray da benzer bir kötü gidişatın içinde ama Beşiktaş sezon sonunda çok büyük kontratlardan kurtulacak. İşte gidecek çok fazla oyuncu var. Gelecek vadeden çok fazla oyuncu var elinde ve bunlar hani çok düşük maliyetli. Kurtulacağı sözleşmeler çok yüksek maliyetli ve hani elinde kalacak oyuncular da yıldız oyuncular da işte faydalanabileceği, yararlanabileceği oyuncular olacak. O yüzden Beşiktaş'ın elinin bu anlamda güçlü olduğunu düşünüyorum. Hani bu potansiyeli değerlendirebilecek bir hoca bulunabilirse, yani ben çok karamsar değilim açıkçası. Hani Beşiktaş bundan sonra işte şampiyon olamaz falan filan gibi bir bakış açım yok. Ben hani seneye yarışabilecek bir takım kurulabileceğine çok inanıyorum. Çünkü dediğim gibi çok potansiyelli genç oyuncularımız var ve bunları hani birçoğunu 11'e monte ettik diye düşünüyorum. Yani geniş kadroya girebilecek de çok daha fazla adam var. O yüzden hani ben o anlamda çok umutsuz değilim. Bu seneyi en az hasarlı atlatmaya bakmalı Beşiktaş diye düşünüyorum.
Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye gidelim. Bence benzer problemleri yaşayan, bence değil zaten, benzer problemleri yaşayan Beşiktaş ve Galatasaray'la bir Fenerbahçe yine var önümüzde. Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu Kadıköy'de. Zaten bu hafta beni en çok, yani bir nebze olsun yüzümü güldüren o olay, özellikle pazartesi akşamında Belhanda'nın Kadıköy'de galibiyeti getiren gol atması oldu. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz. Keyiflendirdi diyeyim. Fenerbahçe'de de yine benzer sıkıntılar var. Onlar da teknik direktörsüz ve üç büyükler enteresan bir şekilde, hani bizim neslin gördüğü diyeyim, aynı anda aynı sezonda bir hocasız kaldı bir dönem. Bakalım hangi arada, yani hangi, ne kadar uzunlukta devam edecek bu belirsizlik, sizin de belirttiğiniz gibi. Sözü sana bırakayım Mert, hem karşılaşmayı hem de Fenerbahçe'yi nasıl değerlendireceksin?
Ya karşılaşma içinde aynı şey aslında. Fenerbahçe yani son haftalarda oynadığından farklı bir görüntü çizmiyor. Dağınık, belirsiz, belli bir taktiği, disiplini yok. Ne oynadığı belli değil. Hani içeride dışarıda fark etmez. Bu takımın öyle maç kazanma, biraz bireysel yeteneğe bakıyor. Hani bir oyuncu çıkıp maçı alırsa kazanır Galatasaray, Fenerbahçe bu süreçte. Onun dışında bana çok maç kazanabilecekmiş gibi gelmiyor. Sahaya da yansıyor bu. Adana Demirspor zaten çok formda bir takım. Tartışmasız. İyi hücuma çıkan, hızlı hücuma çıkan Galatasaray'a da karşıda nasıl oynadıkları ortada bir takımdı. Yani belliydi Fenerbahçe'yi de zora sokacakları. Tabii ki de yani şaşırtmadı, yani mağlubun ilanı oldu bence. Gökhan Günler de eski İtalya Serie A günlerine selam yollayan bir gol attı. Onu da tebrik ederiz. O da Beşiktaşlı kardeşimiz. Ama hani Fenerbahçe için üzülüyorum. Hayatımda ilk defa Fenerbahçe için üzüldüğüm bir dönem oldu benim. Bunu dediğimi ben bile inanamıyorum. Ama hani Ali Koç geldiğinde Türk futbolu adına bir futbol sever olarak çok umutluydum. Şu an dönüştüğü şey beni çok şaşırtıyor ve üzüyor. Yani ne yazık ki hala diyor ki iki hafta içinde hocamız açıklanır. Zahmet etme yani. Zaten ne olacak? Fenerbahçe iki mağlubiyet daha alır. Ligin devre arasını Fenerbahçe boşa geçirdi o zaman. Ligin devre arası bir şey yaramadı. O zamana kadar hocanı getirtemedin. Sen zaten hocanı göndermeyi niyetliydin. Hocan göndermeden önce tam bir ay gideceği konuşuluyordu. Hocan gideli neredeyse bir ay oluyor. Orada da bir, yani iki aylık süreç oldu neredeyse. İki aylık bir süreçte hala beni bulamadıysan, hala iki haftaya daha ihtiyacın varsa o hoca gelecek iki haftada, hop, iki üç haftada o alışacak derken hop lig bitti zaten. Yani bu sezon daha şu üzüyor. Beşiktaş bu Fenerbahçe'den hala geride, beni o üzüyor. Yani kalır gibi değil. Yani gerçekten Pereira hocamı çok hakkını yemişler. Yani bu Fenerbahçe'yi buraya taşıyabildiği için.
Vardır bir bildiği.
Yani gerçekten de varmış bir bildiği. Ardından hani büyük ayağı kırıkları yaşatıyor. Teknik sorumlusu da öyle büyük ayağı kırıkları yaşatıyor. Takım da büyük ayağı kırıkları yaşatıyor. Başkan da, yönetimi de büyük ayağı kırıkları yaşatıyor. Sanki çok sabırlı almış gibi, Vitor Pereira'ya çok sabretmişler gibi uzun soluklu löv getirecek yani söylüyorlar. Yani akıl alır gibi değil. Herhalde Löw gelip son kasadaki son parayı da alıp gidip komple kapatacak kulübü herhalde. Yani vardı böyle Pereira'yı niye yolladın diyor. Bak çok komik yani. Ya kusura bakmasın Fenerbahçeli arkadaşlar ama yani yabancı hocanın burada kalması çok zor. Direkt başarı isteniyor filan dedi bugün. Dalga geçer gibi yani. Evet yani evet öyle isteniyor. Sabırlı olması lazım falan diyor. Abi yediniz mi Pereira'yı yani değil. Çok ilginç yönetiliyor Fenerbahçe. Ama nasıl oluyorsa yenici kuruluşu barıştı herhalde ki Beşiktaş'a hakaretten kısılmayan tezahüratlar yönetim istifa edince kısılıyor. O da işin ayrı bir boyutu. Tabii güçlü olunca insanlar. Ama hadi fazla yüklenme. Covid geçirdi. Geçmiş olsun da dileyelim buradan Ali Koç'a. Ama hani Fenerbahçe yönetilmiyor. Geleceği de çok sağlıklı görünmüyor. Yani yapılanmaya sabredilmeyecek. Gelecek kim gelecek? Bu kadroyu kim yönetebilir o ayrı bir konu. Bir sürü soru işaretliği var. 2 hafta içerisinde muhakkak bana hani hiç güven vermiyor. Muhtemelen en kötü kararı verecek diye düşünüyorum bu 2 hafta içerisinde.
Ertuğrul'u geçirecekler.
Bilic gelmiyor mu ya? Ben Bilic gelir diye düşünüyorum
Ya
açıkçası.
Bilic açıklaması zaten o ayrı bir konu. Bilic de şey demiş Fenerbahçe'den teklif gelirse reddetmek olanaksız falan. Hocam sen de yani vazgeç.
Bilic de tam Şenol Hocam gibi bir açıklama yapmış ama.
Ha.
Şey yani teklifi reddetmek imkansız ama burada da kalabilirim falan. Hiç
Evet,
kimsenin bir şey anlamadığı.
aynen. Bu zaten sosyalistlerde o yönde bir iki karmaşık neler oluyor çözemiyoruz yani. Hocam biz seni o kadar sevdik sen de yani Fenerbahçe'ye gidersen çok garip olur yani akıl alır gibi de değil gerçekten hani
Bence olabilir. Biz de Pereira'ya çökelim. Bir deneyelim bir de değişik.
şey diyeyim Pereira Beşiktaş'ta başarılı olur.
Ben de aynı şekilde düşünüyorum Mert. Bu konuyu biraz daha gündeme getirmeliyiz diye düşünüyorum açıkçası.
Pereira Beşiktaş'ta bayağı başarılı olur. Çünkü adamın elinde bek var.
Bir de üçlü oynayabiliyoruz. Geçen maç gördük bunu.
Tabii tabii yani hakikaten iyi yani üçlü yani Beşiktaş'ın ilerideki vücudundan makarna hücresi fazla olan oyuncuları çıkartırsak Beşiktaş çok başka bir takım olurdu zaten.
Aynen.
Yani ne demek istediğimi anladın makarna hücresinin ne ellerinde fazla
Evet
oldu.
evet.
Daha vücudun yukarılarında makarna hücreleri fazla ne yazık ki bu insanların. Kafa bölgelerinde daha çok fazla. Biraz protein yemelerini tavsiye ederim. Açıkçası. Hani Fenerbahçe'de yani zor nasıl kurtulacak bilmiyorum ama en umutsuz Fenerbahçe gibi geliyor bu 3 takım arasından. Çok
Ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı da yönetim. Yani en büyük ve tek sıkıntısı yönetim. İşin şey yönetim değiştikten sonra bu şekilde bu kadar kötü olacağını ben düşünmüyorum. Hani yapılması gereken tek şey Ali Koç'un bırakıp gitmesi.
o da gitmez.
Yapıştı da.
Ya ben bu bir de bu yapılanma masallarına falan Löw'ü getireceğiz falan bunlara hiç inanamıyorum Fenerbahçe üzerine çünkü
diyeceğim. Hani Löw'ü getirirler sezon sonunda ayrılırlar. Ya yani Löw'ü falan unutun siz. Bu sezon getirecekleri isim belli. Ya Ersun Yanal ya da
ya da
yerli
Tahir Karapınar.
Sibahi
Dönecekler.
kart alacağım ya. Sibahi
Dönecekler
hocam
yerli
gelir.
birine. Dönecekler yerli birine. Seneye Löw'ü getirecekler. Seneye yine 2 tane hocayla birlikte bitirecekler ligi. Yani her sene aynı
Yerli
hikaye.
hocalardan da kim var? Şimdi Çağdaş Atan boşta bir tek. Başka kim?
Sibahi
Okan
gelir.
Buruk var.
Sibahi Kartal.
Faryoli'yi de kaptırdılar.
Sibahi Kartal ya. Çok rahat.
Sözcü.
Ben gerçekten Bilic'in geleceğini düşünüyorum bu arada.
Ben de düşünüyorum.
Ben bir de
Eğer
şöyle düşünüyorum. Bilic bence uygun da şu açıdan yani çünkü Bilic'e bir kadro ver. Hani eksiği olsun ya da bir bölgede çok fazlası olsun. Ya da ne bileyim bir mevkide hiç adam olmasın. Bilic o kadroyu bir şekilde idare etmeye çalışacak bir adam. Hani oturup sana sürekli şikayet edecek, sorun bulacak bir adam değil diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin de şu an ihtiyacı olan bence bu tip bir adam.
Bilic Mesut'la kavga eder bence. Ve o yerli tayfayı da yemeye çalışır. Ve muhtemelen yerli telefonun yer.
Mert Al Hakan yasa. Ellerini ovuşturuyor bile. Bilmiyorum ya, bu işler çok sıkıntılı. Bir tek Galatasaray'ın hocası belli sanırım.
Evet ya, onlar da ne kadar iyi ki, bir de şey diyorlar ya, biz yani hoca gidene kadar görüşmedik. İyi ki görüşmemişiz. Görüşleriz de olacak mı acaba?
Sezon sonunda ancak, ya da gelecek sezona.
Çok Gamze doğru. Biraz da winner takımlara geçelim. Boşver, bu kadar loser değil yeter artık.
Doğru. Programın geneli
böyle oldu. Ergen Hoca gitti, loserlığa döndü.
Yani sezonun tek winner'ı da Trabzonspor oluyor diyelim. Trabzonspor tek kaldı. Ama ben hani
orada iki tane huzurluktan bir winner'lık yarattılar.
Hakikaten yani böyle bir sezonda şampiyon olamazsa daha mümkünatı yok, olamaz arkadaşlar. Ben onu da söyleyeyim
artık
yani.
Bu saatten sonra olur. Benim hep bir acıbam vardı. Ama artık
lütfen hani... İlhan Palut'un vardır belki de bildiği, öyle değil
mi? Şey değil mi? İlhan Palut'a güveniyorum. Konya Spor'a güveniyorum. ama büyük takımlara dair şu kadar zerre umudum. İlk üçe girecek gene dair bile umudum yok.
Tabii canım.
Bu hafta ilk üç umudum bile kalmadı benim. Çünkü yönetim zihniyetleri beni hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş yönetimi de son açık olarak hayal kırıklığına uğrattığı için söylüyorum. İlk üç başarıdır.
Kesinlikle doğru.
Bence kümede kalmak da başarı artık. Yani.
Galatasaray için şu an öyle gözüküyor da.
Kesinlikle. Kesinlikle tam Feyza'ya katılıyorum. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'u?
Ben başlayayım mı?
Evet, senden dinleyelim Feyza.
Ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Ya şimdi bunu söyleyince çok taraflı yorum yapıyormuşum gibi geliyor kulağa, ama ben Trabzon'un öyle gümbür gümbür bir şampiyonluk oyunu oynadığını düşünmüyorum açıkçası. Bence üç büyüklerden bir tanesi biraz kıpırdanabilecek mecelle olsaydı hani bu lig buralara gelmezdi diye düşünüyorum.
Tabii ki.
Yani çünkü ya bilmiyorum, Abdullah Avcı'nın oyunu zaten hiçbir zaman işte 5 atayım 10 atayım vaat eden bir teknik adam değil. Hani her zaman daha kontrollü, daha skoru tutma odaklı. Ve hani bu modunu da diyeyim çok erken açtı zaten, rakiplerine durumu göz önüne bulununca. İşte 1-0, 1-0 gidiyor yani. Bir şekilde skor almayı başarıyorlar. Yani bunu başarıyı küçümsemek anlamında söylemiyorum kesinlikle, ama hani gerçekten rakiplerin durumunu da biraz göz önünde bulundurmak durumundayız diye düşünüyorum. Çünkü hani dediğim gibi öyle hani çok keyif veren üst düzey bir futbol olduğuna inanmıyorum ben kendi adıma, ama kesinlikle küçümsenecek bir başarı da değil. Hani bu hafta olmuş yani, bize 20 puan fark attılar sanırım, en yakın rakibiyle de 10 puan var aralarında yani. Hoca artık hani senelerin patlamasını bu sezon yaşadığı gibi duruyor. Ya bir şeyler çok erken koptu bence artık. Hani bu saatten sonra çok suyun akışının değişeceğine ben inanmıyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben hani bu çok uzun vadede işte Abdullah Hoca 3 sene şampiyon olur, 5 sene şampiyon olur diyemeyiz bence. En azından ben diyemem. Çünkü dediğim gibi öyle güçlü, kuvvetli bir oyun olduğuna ben inanmıyorum kendi adıma. Bu yüzden de hani bu seneyi ben Beşiktaş adına düşündüğüm zaman, evet bu seneyi es geçtiğim zaman, ama seneye bir şekilde bir yerden başlayabileceğimize inanıyorum. Öyle büyük bir Trabzonspor hegemonyası altına gireceğini zannetmiyorum bu ligin ben kendi adıma.
Yani işte dediğimiz gibi hani ben sezon başından, özellikle bu üç büyüklerdeki kargaşa ortaya çıktığından beri ben hep bu sezonki şampiyonluğu Trabzonspor'un Liverpool'un 2019-2020 şampiyonluğuna benzetirim. Rakipsiz bir şekilde ilerliyor. Rakipsizliği de bu sezon sürebilir. Feyza'nın dediği gibi. Gelecek sezona... Ama
Gamze, o sezon Liverpool'un hani güçlü bir oyunu vardı herkesin kabul ettiği.
Ya tabii orası ayrı. Oyun anlamı demiyorum. Hani hikaye anlamında diyorum. Premier genel hatta anlamında diyorum. Süper Lig ve Premier Lig'i benzettim biraz o sezonki haliyle. Mert, sen neler söyleyeceksin?
Ya Tabii işin şurası İlhan Palut'u desteklemek, Konyaspor'u desteklemek. Ama hani şunu söyleyebilirim. Evet. Gerçekten tarihin en kolay şampiyonluklarından birine gidiyor Trabzonspor. Süper Lig sadece kendi tarihi de değil. Süper Lig'in en kolay şampiyonluklarından birine gidiyor. Çünkü gerçekten de bu sezon bir rakibi yok. Yani çok kötü yönetiliyorlar. Ben hani açık konuşmak gerekirse iyi bir rakip olsaydı. Aha, yani Giresun maçına önce diyordum. Beşiktaş'ın onda da bir 12-13 puanlık bir fark gelmişti. Hala şampiyonluğuna yeniyorum diyordum. Ama Beşiktaş'ın seyri gösterdi ki o şampiyonluğu. Yani çok kırılma noktası oldu. Konyaspor maçından sonra hiç umudum kalmadı. Rize maçından sonra da benim ilk dört umudum da kalmadı açık konuşmak gerekirse. Yani atıyorum Beşiktaş için gerçekçi de Türkiye Kupası diyebilirim ancak. O da bir ihtimal. Trabzonspor üzerinde rahat rahat gümbür gümbür gidiyorlar. Ciddi bir avantajları var. Bu avantajlarını da korumaları lazım. Aynı zamanda da iyi de giden bir takımları da var. İyi de transferler yapıyorlar. Kadrolarını da güçlendirdiler. Şu an eksik mevkilerini de tamamlıyorlar. Sakatlıklar için çok sıkıntı olmayacak gibi duruyor. Hani büyük bir şans. Oyun olarak evet bence de Trabzonspor bir oyunu bir şey vaat etmiyor. Yani çok da bu yüzüyor. Şampiyonluk oyunu gelmiyor gerçekten. Beşiktaş'ın geçen seneki o gümbür gümbür şampiyonluk futbolu oyunu yok. Yani seneye rakibi olabilir Konya Trabzonspor'un. Ama o gelirse o rakip Anadolu'dan çıkar diye düşünüyorum. Yani bir de biraz Beşiktaş üzerinde yani hoca mesela hangi hoca gelecek? Yani nasıl bir transfer sezonu geçirecek, nasıl bir yapılanma geçirecek ona bağlı. Evet de düzgün bir yapılanmayı Beşiktaş seneye şampiyonluğa oynayabilir. Ben sadece şu anki ışık görme açısından çok göremedim öyle bir ışık açıkçası. Ama hani, zaten Trabzonspor zaten bu kadar şampiyonluğu çok istediği için hakkarıdır. İyi de oynuyorlar. Çok zevk vermeseler de. Ama öte yandan bir hakem faktörü de var. Hem katledilen rakipleri var. Hem de baktığın zaman burada
Özcan
vallahi duysun.
duymasın.
Yani iki tane yumruğa iki kırmızı kart çıkmadı Malatyaspor maçında. İki yumruk attı oyuncular yani. Penaltı oldu. Ona kart ötmüş alınmadı. Trabzonspor maçı 1-0 kazandı. Çok ciddi. İki kırmızı kart, bir penaltı. O kadar skoru değiştirebilecek bir olay ki. Yani. Baktım o zaman. Trabzonspor şampiyonluğu hak ediyor şu an. Trabzonspor bundan olması da şampiyondur. Onu demiyorum. Ama böyle bir faktör de var. Trabzonspor oyunu da geliştirirse daha zevklerse keşke gümbür gümbür bir şampiyon izlesek. Ama en azından şunu için mutluyum. Trabzon seyircisi bu şampiyonu hak ediyor. Bence Trabzonspor'un en büyük yanı seyircisini çok güzel yönetiyor. Yani o birlikteliği sağlıyor. O homurdanma yerine biz birlikte olmayı, o tek vücut olmayı yönetimi Abdullah Avcı iyi yönetti o krizi. Bence Trabzonspor'un en büyük artısı bu diye düşünüyorum yani. O
Galibiyetler gelince burayı yönetirsin zaten.
Yani o öyle deme. Trabzonspor camiası her an kaynayabilir. Kolay bir şehir değil Trabzon. Özellikle şöyle düşün. Fenerbahçe'nin durumunu düşün. Fenerbahçe 8-10 yıldır şampiyon olmuyor. Trabzonspor'un en sonki resmi şampiyonluğu ne zaman? Yani.
Tabii ki.
Çok
Tabii
daha büyük
ki.
bir beklenti var. Bir de küçük şehir. Yani daha doğrusu küçük şehir demeyeyim de şehrin tek büyük takımı. Yani işte, büyük bir beklenti var. Şehir takımı Trabzon'un tek büyük temsili. Çok şey bağlanmış bir takım hani baktığınız zaman. O şehrin isyanı gibi. Her an patlamaya hazır bir volkan misali. Ama bence onu iyi yönetiyorlar. Doğru transferlerde bu sezonunda, gelecek sezonunda önce önemli bir aday olacaktır. Ama hani futbolundan zevk gelmediği için ben birazcık Trabzonspor'u eleştiriyorum. Yoksa Trabzonspor'a benim hani bir sorunum yok. Trabzonspor'a saygı duyarım. Abdullah Avcı'ya çok büyük sempati beslememesem de, daha hiç sempati beslemesem de Trabzonspor'a sempati beslerim. Benim için bir sorun yoktur. İyi bir oyunla da iyi bir yerlere gelebilirler. Bu krizi fırsata çevirirlerse önleri açık gibi duruyor.
Günümden bu sezon için diyebilirim. Feyza ayrıldı bu arada.
Şarjı
Ya,
bitti. Ona
aynen.
da teşekkürler. Ağzına sağlık.
Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş toparlayalım. Haftayı değerlendirdik. Aslında harcama limitlerini de değerlendirecektik ama benim de şarjım bitmek üzere. Teknik aksaklık.
Zaten transfer zonu uzun. Nasıl değerlendiririz ya?
Aynen. Haftayı yine değerlendiririz dediğin gibi. Teşekkür ediyorum Mert. Feyza'ya teşekkür edelim. Ağzına sağlık.
Teşekkür
Güzel bir
ederim.
program.
Ağzınıza sağlık.
Yani hüzünlü bir açılış oldu aslında. Hani böyle günlerde nasıl konuşulur pek bilemiyoruz tabii ama tekrardan Ahmet Çalık'ın ailesine ve Konyaspor camiası başta olmak üzere Türk futboluna başsağlığı dileyelim. Allah'tan rahmet dileyelim kendisine de. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.